bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Lao Tzu, Kaknüs Yayınları, 1. Basım, 1999, İstanbul. Doğu Öğretisi, Türkçe'ye çeviren İsmail Taşpınar, Amine Gülşah Coşkun. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 7 Mart 2005. Okuyan Müberra Ellatoğlu. İlahlara ve dini kurumlara latif hakikatin kaynağı olarak tapınma. Böyle yapmak, Tanrı ile kendi arana aracı koymaktır. Ki bu seni, göğsünde saklı olan hazineyi elde etmek için dışarıya göz diken dilenciye benzetir. Tao'ya tapınmak istiyorsan, önce onu kalbinde keşfet. O zaman tapınman anlam kazanacaktır. Milattan önce 6. yüzyıl civarında Çin'de doğdu. Chu Hanedanlığı döneminde saray arşivcisi olarak çalıştı. Taocu doktrinin kurucusu olarak bilinen Lao Tzu, siyasi ve toplumsal buhranların yaşandığı bir dönemde görevinden istifa ederek batıya doğru yolculuğa çıkar. Qianggu geçidindeki bekçinin isteği üzerine kaleme aldığı söylenen Tao Te Ching adlı eserin derlenmesi günümüzdeki araştırmalara göre M.Ö. 6-3 yüzyılları arasında olmuştur ve uzun bir dönem sözlü olarak nakledilmiştir. Hayatına dair bunun ötesinde başka bir bilgiye sahip olmadığımız Lao Tzu'nun diğer milletlere Taocu doktrini tebliğ etmek üzere ve yakın bir zamanda neşredilen Hua Hu King adlı bir eser daha önce yazdığı gelen rivayetler arasındadır. Bu ise Taoculuğun günümüzde yaygın olarak bilinen milli bir dinden öte evrensel iddialara sahip kurtuluş vaat eden bir din olduğunu göstermektedir ki bu da dinlerin genel karakterlerindendir. Taoculuk ve Hua Hu King literatürü, Taoizmin evrenselliğine dair. Çin dini geleneğine ait en orijinal dinlerden biri de Taoizm'dir. Taoculuğun ortaya koyduğu din anlayışı, eski Çin dini geleneğinin daha çok metafizik içerikli öğretileri üzerine kurulmuştur. Bu onu Çin medeniyeti içerisinden çıkmış Konfüçyüsçülükten ayıran en büyük özelliktir. Taoizmin kurucusu olarak bilinen Lao Tzu'nun ne zaman yaşadığı konusunda ortak bir tarih yoksa da onunla ilgili ilk bilgileri Çin tarihçisi Seu Ma Tisien'in M.Ö. 100 yıllarında yazdığı meşhur Şeki adlı eserinden öğrenmekteyiz. Seu Ma Tisien'in verdiği bilgi daha çok kendi döneminde Lao Tzu ile ilgili yayın olarak nakledilen yarı mitik hayat hikayesidir. Buna göre Lao Tzu, Honan'da doğmuştur. Asıl adı Li Tan, Lao Tan'dır. Lao Tzu, ihtiyar bilge anlamına gelen, kendisine verilmiş bir lakaptır. Kendisi Çin tarihinde en uzun ömürlü hanedan olarak bilinen Chu hanedanı, M.Ö. 1028, M.S. 256 döneminde saray arşivcisi olarak görev yapmıştır. Lao Tzu hakkında belli başlı iki rivayet yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi Lao Tzu'nun Konfüçyüsçülükle ilişkisi, diğeri ise meşhur eseri Tao Te Ching ile ilgilidir. Çin dini geleneğinin iki kolunu temsil edecek olan dinlerin iki kurucusunun karşılaşması şöyle aktarılmaktadır. Konfüçyüs, ayinlere dair bilgi edinmek üzere Lao Tan'ın, Lao Tzu, yanına gider. Burada Konfüçyüs'ün ayin ve törenlere dayalı bir sisteme sahip olduğu vurgulanmak istenmiştir. Lao Tzu ona, Tao'yu buldun mu diye sorar. Onu 27 yıl aradım ama bulamadım der Konfüçyüs. Bunun üzerine Lao Tzu muhatabına şu öğütleri vermekle yetinir. Bilge kişi karanlığı sever. Olur olmaz şeylere kendini kaptırmaz. Zamanı ve şartları inceler. Eğer yer ve zaman elverişliyse konuşur, değilse susar. Hazinesi olan biri onu herkese göstermez. Demek ki gerçekten bilge olan kişi hikmeti her gelene açıklamaz. Kendini beğenmiş nefsini, arzularını, üzerindeki müstaniliği ve gayretkeş görüntüyü yok et. Bunların şahsiyetine hiçbir faydası yoktur. İşte sana söyleyeceklerimin hepsi bu. Konfüçyüs bu görüşmeden üzgün bir vaziyette ayrılır. Talebelerine şöyle söyler: "Bütün hayvanları tanırım. Kuşlar, balıklar, dört ayaklılar ve her birinin davranışlarını bilirim. Ancak henüz ejderhayı tanıyamadım. Çünkü o bulutların ve rüzgarın üstünde göğe çıkmaktadır. Bugün Lao Tzu'yu gördüm. O bir ejderhaya benziyor." Seu Ma Tisiye'nin aktardığı diğer rivayetler gibi bu karşılaşmanın da apokrif olduğu bütün tarihçiler tarafından bilinmektedir. Ancak burada anlatılmak istenen şey iki büyük din kurucusunun sembolik karşılaşmasıdır. İslam felsefesi tarihinde benzer bir karşılaşmanın İbn Arabi ile İbn Rüşd arasında olduğu aktarılmaktadır. Bakınız Mahmut Erol Kılıç, İbn Arabi bakış açısıyla İbn Rüşd, ölümünün 800. yılında İbn Rüşd sempozyumunda sunulmuş tebliğ, İstanbul 1998. Bu karşılaşma, Elaydi'ye göre iki büyük düşünürün temsil ettikleri dinlerin uyuşmazlıklarını göstermektedir. Seu Ma Tisiye'nin devamında şöyle demektedir: "Zira Lao Tzu, Tao ve Te'yi araştırmaktaydı. Onun öğretisine göre gizli ve sıradan bir hayat sürmek gerekmektedir. Oysa Konfüçyüs, üstün insan idealini ortaya koymakta ve onun bir yönetici olacağını söylemektedir. Lao Tzu'nun gizli ve sıradan hayatı, onunla ilgili biyografik bilgilerin eksikliğini de açıklamaktadır." Rivayete göre Chu Hanedanı'nda bir arşivci olarak çalışırken, hanedanlığın çökmekte olduğunu görmesi üzerine görevinden istifa ederek batıya doğru seyahate çıkar. Batıya seyahat sembolü, İslam düşünce geleneğinde garbi gurbet temasıyla işlenmiştir. Buna göre batı, ruhun yeniden kendisini bulmak için gittiği bir sürgün yeridir. Konuyla ilgili olarak Henry Corbin ve İsmail Yakıt'ın yorumları ve Şehabettin Sühreverdi'nin metni için bakınız İslam Felsefesinde Sembolik Hikayeler, İnsan Yayınları, sayfa 81-103, İstanbul 1997. Hien Kou geçidini geçmek isteyince geçidin bekçisinin isteği üzerine iki bölümden oluşan ve 5000 kelimeden fazla olan Tao ve Te'ye dair düşüncelerini içeren bir eser kaleme alır. Daha sonra geçitten geçer ve bundan sonra başına gelenler hakkında hiç kimsenin bilgisi yoktur. Seu Ma Tisiyen bütün bunları anlattıktan sonra rivayeti şu sözlerle tamamlar: "Hiç kimse bütün bunların doğru veya yanlış olduğunu söyleyemez. Çünkü Lao Tzu gizli bir bilge idi." Günümüzde Lao Tzu ve ona atfedilen Tao Te Ching adlı eserle ilgili olarak yapılan araştırmalar, Lao Tzu yani ihtiyar bilge kelimesinin Çin geleneği içerisinde üretilmiş bir bilge prototipi olduğunu ve Tao Te Ching adlı eserin ise birden fazla yazarının bulunduğunu ortaya koymuştur. Kadim Çin tarihini kısaca özetleyecek olursak, Çin dini geleneğine ait ilk yazılı eser, ilk aziz, ilk hükümdar ve ilk bilge diye de bilinen Fo Hi'nin M.S. 3700 civarında yazdığı 1-Ching adlı eserdir. Bundan sonra ilk yazılı eserlere Shang Hanedanı M.Ö. 1766, M.Ö. 1027 zamanında rastlanır ki bu dönem aynı zamanda Çin tarihinin yazıya geçirildiği ilk dönemdir. Çin tarihinin hem kültürel hem de dini açıdan en zengin olduğu dönem Chu Hanedanı M.Ö. 1027, M.Ö. 221 dönemine rastlar. Çin tarihinin en uzun hanedanlığı olarak da bilinen Chu Hanedanlığı dönemi, Lao Tzu ile Konfüçyüs'ün yaşadığı dönemdir. Bu dönem dini öğretilerin, mitolojik anlatımların ve Çin dinine ait literatürün ortaya çıktığı ve yaygınlaştığı bir dönemdir. Bundan sonraki dönem ise Han Hanedanlığı, M.Ö. 221, M.S. 220 dönemi olup, dini literatürler açısından çok fakir bir dönemdir. Eladeye göre Çu hanedanlığı döneminde dini inançlarda görülen artışın bir nedeni de hanedanlığın Moğol kökenli olması ve özünde şamanistik öğeler bulunan bir geçmişe sahip olmasıdır. Bu ise Çu hanedanlığı döneminde kadim Çin dini geleneğine ait dini değerler ve kavramlarla şamanistik inançların karşılaştığını ve alışverişte bulunduğunu gösterir. Özellikle Taocu mistik uygulamaların yaygın olduğu yerlerde Veş tekniklerine dair öğretilerin tamamı köken ve yapı olarak şamanistik özelliğe sahiptir. Taocu öğretide kullanılan Tao, Yin, Yang ve makrokozm, mikrokozm kavramlarının tamamı kadim Çin dini geleneğine aittir. Bununla beraber bu kavramlar Konfüçyüsçülükte de kullanılmıştır. Tao Te Ching'in ortaya çıkışı M.Ö. 650-350 yılları arasında sözlü geleneğin zaman içerisinde derlenmesiyle olmuştur. Bu dönemdeki düşünürlerin Çin'in çeşitli bölgelerine seyahat ettikleri ve öğretilerinin sözlü olarak nakledildiği bilinmektedir. Nihayet Tao Te Ching'e ait öğretilere inanan bir kişi çıkar ve üstadının söylediklerini kaleme alır. Ancak ondan sonra gelenler bu metne bir takım ilavelerde bulunurlar veya düzeltmeler yaparlar. Son şekline alışı ise M.Ö. 3. yüzyıla rastlar. Tao Te Ching'in uzun zaman sözlü rivayetler şeklinde varlığını sürdürdüğü, bizzat kitabın içerisindeki kompozisyondan da anlaşılmaktadır. Tekrarlar, özlü deyişler, farklı dönemlere ait deyiş şekilleri bunlar arasında sayılabilecek noktalardan birkaç tanesidir. Bütün bunlar bize Taoizmin Çu Hanedanlığı döneminde ortaya çıkmış ve uzun bir dönem şifahi olarak nakledilmiş bir doktrine sahip bir din olduğunu göstermektedir. Genel olarak dinleri tanıtan eserlerde Taoizm milli dinler arasında sayılır ve Çinlilere özgü bir din olarak mütalaa edilir. Oysa Hua Hu King adlı eser bu tasnifin doğru olmadığını ve Taoculuğun da evrensel bir din olduğunu iddia eder niteliktedir. Tao Te Ching çağlar boyunca sözlü olarak nasıl nakledildiyse Taocu geleneğe göre Hua Hu King de öylece nakledilmiştir. Günümüz araştırmacılarına göre Hua Hu King literatürünün ilk ortaya çıkışı M.Ö. 1. yüzyıl civarında Budizmin Çin'e girişi ve yayılması sonucu olmuştur. 3 asır boyunca Çin'de kök salan Budizm zamanla Taoizmi tehdit etmeye başlamıştır. Bu durum Budistlerle Taoist rahipler arasında uzun zaman sürecek kısır çekişmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Budistlerin Taoistler aleyhine kullandıkları en yaygın argüman, Taocuların sahip olduğu yegane otantik eserin Lao Tzu ile Chuang Tzu'ya ait olduğu şeklinde idi. Buna karşılık Taoistler Budizmin Çinlilere göre bir din olmadığını, yabancı bir din olduğunu söylüyorlardı. Ancak Taoistlerin Budistlere karşı ileri sürdükleri diğer bir delil ise Hua Hu King adlı eserdi. Buna göre Taoculuğun öğretileri sadece Çin halkına değil, aynı zamanda yabancılara da hitap etmekteydi. Lao Tzu hayatının sonuna doğru Çin sınırlarının dışına çıkarak batıya göç ettiğinde orada Buda'ya dönüşmüş ve yabancılara kendi anlayacakları dilden Taoizmi yaymıştır. Bu görüş ilk kez M.Ö. 166 yılında Hsiang Kai tarafından hükümdara sunulan hatıralarda tezakir yer almaktadır. Buda'nın Lao Tzu ile aynı olduğu inancı Budistlere dinlerini yaymak için yeni fırsatlar doğurmuştu. Bu durum Taoist bir rahip olan Wang Fu'nun M.Ö. 300 yıllarında Hua Hu King adlı eseri kaleme alana kadar sürmüştü. Zira Hua Hu King Taoistlerin önceleri savunduğu Lao Tzu'nun Buda olduğu görüşüyle birlikte Batı'ya giderken yabancılar için yazdığı kitap olarak değerlendiriliyordu. Hua Hu King yani yabancıların dinlerini değiştirmelerine dair risale. Hua Hu King'in temel tezi Tao'nun her şeyi içinde barındırdığıdır. Buna göre Tao inancı sadece Çinlileri değil, aynı zamanda Çinli olmayan yabancıları ve onların her türlü inançlarını da içine alan, hatta onları aşan bir doktrin olarak sunuluyordu. Hua Huking'e göre Tao, dinler üstü bir hakikattir. 1. Bölüm. Bunun için o, diğer dinlerle mukayese edilemez. Tao'ya katılmak ve onunla birleşmek isteyenlerin, kültürel ve dini inançlarından doğan zihni ürünleri terk etmesi gerekmektedir. 7. Bölüm. Tao'ya ulaşmak için hiçbir din, bilim veya bilgi aracı olamaz. 8. Bölüm. Dünya dinlerinin insanların düşüncelerinde bir takım yapay bölünmelere sebep olduğu ve bölünmüş bir hayat sunduğu belirtilir. Bu ise mükemmel birliği algılamaya engeldir. 16. Bölüm. Hua Huking'in diğer bir özelliği ise hakikate ulaşanların varacakları bir ilahi ülkeden de bahsetmektedir ki bu, Tao'culukta belirsiz olan eskatolojik son ile ilgili bu belirsizliği ortadan kaldırarak bir kurtuluş öğretisi sunmaktadır. 16. ve 81. Bölümler. Bütün bu iddialar zamanla Budistlerle Taoistlerin arasının açılmasına neden oldu. Başa geçen hükümdarın Budist veya Taoist olmasına göre zaman zaman eser yasaklandı. Taoizmin bu evrensellik iddiası birçok Çin imparatoruna cazip görünüyordu. Kuzey Chu hanedanlarından imparator Wu Budizmi kendi ülkesinde yasaklayan emirnamesinde şu ifadelere yer veriyordu. Yüce yol Tao çok geniş ve derindir. Varlığı da yokluğu da içine alır. O yüce göklerden ve karanlık cehennemden bizlere haber verir. Bunun üzerine Tao ile iletişim kurma ibadethaneleri Tung Tao Kuan kurulur. Budist kaynaklara göre bu tapınaklara tayin edilen din görevlileri Lao Tzu ve Chuang Tzu'yu yüceltiyor ve her üç öğretinin Konfüçyanizm, Taoizm ve Budizm birliğini savunuyorlardı. Bu dönemin diğer bir özelliği ise Mahayana Taoizmi de diyebileceğimiz toplu kurtuluşu vaat eden hareketlerin ortaya çıktığı dönem olmasıdır. Hua Huking'in Çin İmparatorluğu'nda yasaklanışı her ne kadar 668 yılında İmparator Tang Kao Tusung 650-684 tarafından gerçekleştiyse de tamamen yok edilip nüshalarının yakılması ve tedavülden kaldırılması İmparator Yuan Shi Tusu 1260-1295 zamanında olmuştur. 1281. Bin yıla yakın bir süre Taoizmin evrenselliği doktrinini temsil eden Hua Huking, o tarihten günümüze kadar yazılı olmaktan çıkmış, sözlü rivayetler vasıtasıyla Taoist rahiplerce gizli bir şekilde nakledilmiştir. İsmail Taşpınar. Ön Söz. Lao Tzu'nun Bilinmeyen Öğretileri. Lao Tzu'nun Tao Te Ching adlı kitabı, en çok çevirisi yapılan ve üzerinde en fazla konuşulan yapıtlardan biridir. Anlaşılırlığıyla tek, zamanüstü hikmetiyle kültürel sınırların ötesine geçmiş olduğu için saygı duyulan bu kitabın Lao Tzu'nun tek kitabı olduğuna inanır batılılar. Pek azı onun aydınlanma ve üstatlık konulu sözlü öğretilerinin Hua Huking adlı bir kitapta toplanmış olduğunu bilir. Hua Huking'in sıradan insanlar için kutsal diyarlara gitmekte kullanılacak sözlü bir yol haritası olan öğretileri son derece güçlü ve önemlidir. Kitap politik kargaşalar döneminde Çin'de yasaklanmış ve tüm nüshalarının yakılması emredilmiştir. Kutsal metinlerin öğretmenden öğrenciye sözlü olarak aktarımı geleneği olmasaydı belki de tamamen kaybolacaktı bu öğretiler. Taocu Üstad Nihua King'e 1976'da Çin'den göç ettikten sonra bu öğretilerin elindeki nüshasını Batı dünyasıyla paylaştığı için daima minnettar kalacağım. Bu çalışmanın büyük bir kısmı o öğretiler temel alınarak oluşturulmuştur. Ayrıca beni harekete geçiren, biçimlendiren ve bilgilendiren son çevresi Tao Te King için Stephen Mitchell'a da minnettarım. Bu kitabın okurlarına Stephen'ın kitabını da okumalarını öneririm. Onun Tao'yu ve dünyadaki tezahürlerini anlatışı muhteşem. Bir gün eserim onunkinin ulaştığı seviyeye ulaşırsa bu benim için büyük bir mutluluk olacaktır. Brian Walker, Boulder, Colorado.